Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda sadaka taşlarından ve vakıf kültüründen, ayrıca Osmanlı okçularından ve yeniden ihya edilip açılışı geçen yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan tarihi Okçular Tekkesi'nden bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
İslam toplumlarında zekat, fitre, sadaka gibi müesseseler vasıtasıyla zenginlik yoksullara doğru bir akış içerisindedir. Müslümanlar sahip oldukları varlığın ihtiyaçlarından fazlasının bir kısmını yoksullara vermekle mükelleftirler. Müslüman toplumlarda insanlar yoksullara, muhtaçlara, gariplere, yetimlere Allah rızası için yardım etmekten tarifsiz bir mutluluk, tarifsiz bir gönül ferahlığı duyarlar. Başkalarının acılarını dindirmekten, başkalarının sıkıntılarını gidermekten, başkalarının derdine derman olmaktan, başkalarını mutlu etmekten mutlu olan bu anlayış, zamanla kendi kültürünü de inşa etmiş, vakıflar, imaretler, şifahaneler, çeşmeler, sebiller, sadaka taşları olarak müşahhas kurumları üretmiştir. Yoksulların ücretsiz olarak karınlarının doyurulduğu aşevlerine imaret denirdi. Profesör Doktor İskender Pala, 16. yüzyılda Osmanlı dönemi İstanbul'unda imaretler sayesinde günde 5000 kişinin doyurulduğuna işaret ediyor.
İmaret İstanbul'da, yani Osmanlı Devleti'nin, daha doğrusu Müslüman toplumlarda açların doyurulması için kurulmuş aşevlerine denir. İmaretten genellikle medrese öğrencileri, talebeler, yolcular, şehrin fakir fukarası aş yer, yemek yer, bir de camilerin görevlileri buradan gıdalanır. Çünkü camilerin kenarında olurdu imaretler ve imaret açtırmak, belirli bir binayı kurup burada halka yemek çıkarttırmak oldukça yaygın bir vakıf türüydü. Osmanlı döneminde İstanbul'da günde 4000 kişinin doyabileceği 19 kadar imaret olduğu yazılıdır. 16. yüzyılda İstanbul imaretlerinden şehrin dilencileri dahil karnı doyanların sayısının 5000 civarında, günlük 5000 civarında olduğu söylenir ki o dönemde İstanbul'un nüfusu hemen hemen 850 bin kadardır. 5000 kişiye aynı anda yemek çıkartabilecek bir imaretin bir vakfı, vakıf geliri lazımdır. Vakıf geliri belirli dükkanları, belirli vardiyatını, bir köyün gelirini yahut da işte bir tarlayı, bir işletmeyi, bütün gelirini ila nihaye, sonsuza kadar Allah yolunda harcanmak üzere vakfeden insanların yaptığı iştir. Osmanlı vakıf medeniyetidir ve Osmanlı'nın vakıf medeniyeti dolayısıyla Osmanlılar döneminde şehirde ne bir aç, ne bir kimsesiz, ne bir yolcu herhangi bir şekilde pecmürde, perişan, perakende olmazdı. O kadar ki kuşların, göçmen kuşların bakımları için, sakatlanan göçmen kuşların bakımları için bile vakıf kurulabiliyordu. O kadar ki İstanbul'da evlenemeyen genç kızların evlenebilmeleri için düğün hazırlıkları ve çeyizlerini yapabilmek için vakıf kurulabiliyordu. O kadar ki yılda iki gece Hazreti Peygamber'in ruhuna mevlid okutulmak için vakıf kurulabiliyordu. İstanbul'da 16. yüzyıldan vermemin sebebi o döneme ait 16. yüzyılın bazı bilgilerinin elimde olması. 16. yüzyılda mesela Fatih Camii Vakfiyesi'nin medreselerin geliri 1 milyon 500 bin akçedir yevmi. Bu devlet bütçesinin 1 milyon akçe olduğu bir zamandır. Şimdi devlet bütçesinden daha büyük bir geliri olan bir vakıf düşünün. devletin harcadığından daha fazla geliri hayır kurumlarına harcayan bir vakıf düşünün. Mesela Ayasofya Medresesi'nin vakıf gelirleri 16. yüzyılda bir öğrenciyi adeta zengin gibi yaşatabilirdi. Ona kitaplar alır, elbiseler giydirir, okul masraflarını karşılar. Mesela 16. yüzyılda Ayasofya Vakfı'nda öğrenci olmak adeta alim olmanın ilk şartıydı. Çünkü oradan başka türlü alim olmadan çıkmak mümkün değildi. O kadar vakıf her şeylerini hazır ederdi. Vakfın imaret ile olan ilişkisi şehrin adeta sosyal düzenini dengelerdi. Ve bizde bugün Kızılay neyse o dönemde imaretler o idi. Şimdi Kızılay zaten imaretlerin yerine kurulmuş bir kurumdur. 1908 Temmuz devriminde yani ikinci meşrutiyette vakıflar dolayısıyla imarethaneler kapatılmış. Onların bıraktığı boşlukta daha sonra Cumhuriyet döneminde Kızılay kurulmuştur. Kızılay'ın yaptığı işi vaktiyle imaretler yapardı fakat imaretlerin geliri şimdi Kızılay'ın geliri gibi değildi. Çok daha yüksek, çok daha farklı vakıflardan oraya gelirler akardı.
Maddi varlığın zenginlerden yoksullara doğru bir ırmak gibi akışının gündelik hayatın içindeki zarif vasıtalarından birisi de sadaka taşlarıydı. Sadaka taşları kısaca sadaka verebilecek durumda olanların yoksulların gelip almaları için para bıraktıkları taşlardı. Sadaka taşları bazı yerlerde bir duvarın cephesinde özel olarak açılmış bir oyuk şeklinde olur, bazı yerlerde de yerden 1,5-2 metre yükseklikte genellikle silindir biçiminde yapılmış mermer sütunlar şeklinde olurdu. Tepesine uzanabilmek için önünde birkaç basamak bulunan bu taşların üzerlerinde 5 ila 20 santimetre derinliğinde oyuklar bulunurdu. Hali vakti yerinde olanlar bu sadaka taşlarının tepesindeki oyuklara bir miktar para bırakırlar, yoksullar da gelir orada biriken paradan sadece ihtiyaçları kadarını alır ve giderlerdi. Böylece hem para yardımında bulunanların kibirlenmeleri hem de o parayı alan yoksulların mahcup olmaları engellenmiş olurdu. Taşın tepesindeki oyukların derin olmasının sebebi uzanan elin para koymak için mi yoksa para almak için mi uzandığının belli olmamasıdır. Sadaka taşları umumiyetle çeşme, cami, tekke gibi yerlerde bu yapılara bitişik olmakla beraber müstakil olarak bulunanları da mevcuttu. Yazar Yavuz Bahadıroğlu sadaka taşları hakkında şunları söylüyor.
İnfak Allah'ın emridir. Peygamber Efendimizin devletinin temellerinden birini oluşturur. Osmanlı Devleti'nin ayaklarından biri de bu sosyal yardımlaşmadır. Zekatın, fitrenin dışında yardımlaşma. İnfak Allah'ın emridir. Peygamber Efendimizin devletinin temellerinden birini oluşturur. Osmanlı Devleti'nin ayaklarından biri de bu sosyal yardımlaşmadır. Zekatın, fitrenin dışında yardımlaşma. Bu sadaka taşı, bunlar evvela 1-2 metre, 2 metre uzunluğunda. Yani insan boyunu, normal bir insan boyunu aşar uzunlukta. 1-2 basamakla çıkılabilen. Çünkü oyuktaki parayı görmemek lazım. Üstü oyuk. Bazıları dört köşedir ve işlemelidir, süslüdür. Yani estetik, medeniyetin estetik boyutu sadaka taşlarına bile yansımıştır. Böyle özellikle Ramazan geceleri, yatsı sonrası ışıklar karartılır. Yatsıya kadar zenginler gelir, sadakalarını koyarlar. Yatsı dağıldıktan sonra, tenhalaştıktan sonra cami avlusu, bu defa fukara-i sabirin gelir, günlük ihtiyacı kadarını. Osmanlı insanının yarını yoktur kardeşim. Yarın tevekkel tu alallah'tır. Gün er risku alallah'tır. Allah kerimdir. Allah rahimdir. Onun mantığında o bakımdan günlük rızkını aldığı anda işi biter. Öbür fukaraya bırakır.
Yavuz Bahadıroğlu sadaka taşlarının ait oldukları vakıfların bulunduğunu, bu taşlara para konmadığı günlerde vakfın hemen harekete geçerek yeterli miktarda para bıraktığını ve sadaka taşlarının sadakasız bırakılmadığını da kaydediyor. Geçmişte bazı hayırseverlerin esnafın dükkanlarına girip hiç tanımadıkları yoksul müşterilerin veresiye defterlerinde kayıtlı borçlarını ödediklerini de hatırlatıyor. Eski Sultanahmet Başimamı Emrullah Hatipoğlu da sadaka taşlarının arkasındaki inanç boyutunu anlatırken, zenginliğin de yoksulluğun da bir imtihan olduğunun altını çiziyor, kanaatkar olmanın da en büyük hazine olduğunu vurguluyor.
Tablonun asıl temelini iman oluşturuyor. Bu bir iman medeniyeti. Hazreti Peygamber bu iman medeniyetinin en mükemmel temsilcisi. Bir kere inanç var. İnanç olunca taksimatı yapan kim? Allah Celle Celaluhu. Bana bunu uygun gördü. Bilmediğim sebeplerle, hikmetini bilmediğim, belki çok verseydi belki Karun gibi olur azardım. Onun için o en iyi o bilendir. Bir kere onun adaletine, merhametine müthiş bir güven var. Allah en uygun olan taksimatı yapmıştır. Bana bunu uygun görmüştür, öbürüne o taksimattan daha büyük bir pay vermeyi uygun görmüştür. Esas mülkün sahibi kimdir? Mülkün sahibi Allah'tır. Kulları arasında o taksimatı yapıyor çünkü dünya bir imtihan dünyasıdır. Dolayısıyla herkes imtihandadır. Biraz önce Yavuz Hocam'ın söylediği, birisi Eğniyay Şakir'in nedir? Verilen nimete şükredici. Nasıl şükredecek? O verilenden dolayı Allah'ın yerine getirmesini istediği görevleri yaparak. İşte bunların başında zekat vardır ve zekat dışı infaklar vardır. Ötekine de düşen nedir? Bir fakir çizgisi altındadır. Eğer ona rıza gösterir ise, o rıza onun bir defa ahiret cihetiyle müthiş bir kazanç elde etmesine yol açacak. Çünkü inancından dolayı buna rıza gösteriyor. İsyan etmiyor, demiyor ki bu nasıl bir adaletsizliktir demiyor. Hayır, adalet budur. Çünkü Rabbim en doğruyu bilendir, en hayırlı olanı ve hakkımda en hayırlı olanı bilendir. Bunu uygun gördü. Şimdi burada müthiş bir denge kuruluyor. Bak, veren kime verilecek, kim alacak bilmiyor, görmüyor. Alan da kim verdi görmüyor. Bir onur zedelenmesi kesinlikle yok. Onur, en çok zedelenen dünyada insan onurudur ve bunu da en çok zedeleyen insandır. Şimdi burada taksimatı rıza gösterildiği zaman senin elindekine bakmıyor. Kendi elindekine şükretmeye bakıyor. Onun için el kanaat tükenzün la yefna demişler. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. Yarını düşünmez Osmanlı. Evet, Müslüman yarın Allah'ın garantisi altındadır. Ama o şunu çok iyi biliyor. Kuşların bir birikimi yoktur. Ama onları rızıklandıran Allah'tır. Ben ki biraz hareket edersem, rızkın peşinde koşarsam, Rabbim nasipte olanı, taksimatta olanı bana verecek. Çırpınsam da taksimatta takdir edilenin dışında bir şey elde edemem. Öyleyse öteki nedir? Öteki bir husumete, bir strese, bir hasede yol açar ki haset, biliyorsunuz. Hazreti Peygamber diyor ki ateş nasıl odunu yer bitirir? Haset amellerin sevaplarını bitirir. Haset insan kardeşi kardeş katili yapan bir hastalıktır. Ama bunun önüne geçecek olan şey gene o taksimata rızadır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Gelelim Osmanlı okçularına. Üzerlerinde 90 ila 100 arasında ok taşıyan Osmanlı okçuları dakikada 20 ok atabiliyorlardı. Bir mukayese yapmak gerekirse, mesela İngiliz okçuları bu kadar seri atış yapamadıkları için üzerlerinde de sadece 10-12 ok taşırlardı. Ötken denilen ıslık çalan oklar, yangın çıkartmak için kullanılan oklar, zırh delici oklar ve yakın mesafede kullanılan oklar gibi çeşitli amaçlar için farklı tekniklerle imal edilmiş oklar, usta okçuların ellerinde savaşların seyrini değiştirebilen etkili silahlardı. Ok yağmurlarına sahne olan amansız savaş meydanlarına binlerce ok ahşap sandıklarla taşınırdı. Özellikle kale muhasaralarında kullanılan halenç okları dayanıklı olması için huş ağacından yapılır, uzun mesafeli atışlarda kullanılırdı. Oklar aşırtma diye tabir edilen uzun kavisli atışlarla kaledekileri taciz etmek için kullanılır. Bu esnada tam bir ok yağmuru yaşanır, neredeyse gökyüzü görünmez olurdu. Mesela bazı kaynaklarda 80 bin okun atıldığı muhasaralardan bahsedilir. Okçular aynı zamanda savaşların o amansız çatışmaları esnasında padişahın koruyucu gücü olarak da vazife yaparlardı. Şüphesiz ok atışları sadece savaş meydanlarında yapılmazdı. Osmanlı döneminde en çok ilgi çeken gösterilerden birisi de ok atışları ile nişancılık müsabakalarıydı. Okçuluk Osmanlı'da 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düzenli ve planlı bir spor faaliyeti olarak yapılmaktaydı. Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu döneminde okçulara 34 büyük meydan tahsis edilmişti. Çeşitli illerdeki bu yerler ok meydanı olarak anılırdı. Ok meydanları, antrenmanların ve yarışmaların yapıldığı yerler olmalarının yanı sıra, sporcuların ikamet ettikleri, kendine ait ödenekleri, idarecileri ve hizmetlileri olan muazzam tesislerdi. Belirlenmiş kurallar ve nizam içerisinde, üzerlerinde sürekli olarak sportif faaliyetler gerçekleştirilirdi. Bu ok meydanlarının en ünlüsü İstanbul'daki Ok Meydanı'dır. İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından arazisi alınarak okçulara vakfedilmiştir. Alanın sınırları ve kullanım amacı, tecavüzleri önlemek için ayrıntılı olarak belirlenmiş, alan dahiline tırnaklı hayvan sokulması, ölü gömülmesi, ev yapılması, hatta kuş uçurtulması sultan fermanı ile yasaklanmıştır. Tesis 6 Mayıs'ta Hıdrellez'de açılır, Ruz-ı Kasım denilen Kasım ayında kapanırdı. Atışlar ve müsabakalar pazartesi ve perşembe günleri yapılırdı. Böylece 48 gün resmi müsabakalar ve çalışmalar için ayrılmış olur, geriye kalan zamanda da sporcular serbest çalışma yapabilirlerdi. Ok meydanında 2. Bayezid döneminde yaptırılan okçular tekkesi ise disiplinli bir şekilde okçuluk eğitiminin verildiği, yatakhanesi, kütüphanesi, yemekhanesi ve idari bölümleriyle zamanımızdaki anlamıyla ciddi bir spor kulübü durumundaydı. Okçular Tekkesi ayrıca büyük okçuluk müsabakaları ve menzil rekor denemeleri öncesinde kemankeşlerin yani okçuların yatılı olarak kaldıkları bir merkez durumundaydı. 1894 Büyük İstanbul depremi, sonrasındaki arazi işgalleri, Balkan Savaşları'nın ardından göçmenlerin iskanına açılması gibi sebeplerle yok olup giden Okçular Tekkesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı tarafından minyatürler ve gravürlerden faydalanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir spor ve kültür külliyesi olarak ihya edilen ve olimpik standartlarda inşa edilen Okçular Tekkesi, 2013 yılında İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Başbakan Erdoğan, Ok Meydanı'nı tarihi tekkesiyle, mescidiyle, Hünkar Kasrı'yla yeniden buluşturduk. En önemlisi, Ok Meydanı'nı yeniden okuna kavuşturduk diye konuştu. Tarihimizin kılıcın egemen olduğu bir tarih olmadığının altını çizen Erdoğan, bizim tarihimiz kubbelerin, köprülerin, şadırvanların, kervansarayların, hanların, imaretlerin egemen olduğu bir tarihtir, dedi.
Bugüne dair heyecanımızı da işte burada, şu anda yaşıyoruz. Ok Meydanı'nda tarihi bir eseri yeniden gün yüzüne çıkardık. Tabii hep düşlerdik. Burası çünkü ordugah tipi bir cami. Yani buradan Fatih'in orduları sefere çıkardı. Ve burada okçuluk, ok atışları yapılırdı. İşte şimdi tarih ayağa kalkıyor. Tarihi bugüne taşıyan, özellikle Okçular Vakfı'nın yönetimine huzurlarınızda şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ve bu spor tesislerinin İstanbul için, ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel vakfın, bu güzel tesisin vücut bulmasında emeği geçenleri kutluyorum. Eseri görüyorsunuz. Minare kendine geldi. Minbere bakıyorum. Aynı şekilde o da ayağa kalktı. Ve mihrabı buradan seyrediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, yüklenici firmalara tekrar tekrar mimarından mühendisine, sanat tarihçilerimize, işçilerimize kalpten şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel eserin, bu tarihi eserin açılışında Fetih Kupası müsabakalarına katılan ve mücadele veren değerli sporcularımızı, Dünya Okçuluk Federasyonu'nu, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nu da huzurlarınızda ayrıca kutluyorum. Türkiye'ye İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Çok değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Ok Meydanı bundan 560 yıl önce İstanbul'un fethine şahitlik etmiş. Fatih Sultan Mehmed'in ordusuna kışla olmuş. Ardından da yıllar boyunca başta okçuluk olmak üzere birçok vazifenin ifa edildiği yerdir. Son yüzyıl içinde maalesef Ok Meydanı'na, buradaki tarihi yapılara gereken ehemmiyet gösterilmedi. Bu bölge maalesef plansız yapılaşmayla işgal edildi. Tarihi eserler tek tek yok edildi. 2005 yılında Ok Meydanı'nı yeniden ele aldık. Çarpık yapılaşmadan temizledik ve burayı korunması gereken kültür varlığı olarak ilan ettik. 2010 yılında hazırladığımız bir proje ile bu bölgeyi yeniden ihya etme çalışmalarına başladık. Kiptaş ile Gür Yapı firması 2011 yılında inşaat çalışmalarını başlattı. Çok kısa süre içinde de inşaat tamamlandı. Ok Meydanı yeniden hayat buldu. Okçular Tekkesi ve spor tesisleri Olimpik Ebat'taki ok atma sahası ile toplam 18 bin metrekare bir alana kavuştu. Burada hem tarihi eserleri aslına uygun olarak yeniden inşa ettik, hem de ülkemize, dünyaya olimpik standartlarda bir spor tesisi kazandırdık. Ok Meydanı'nı tarihi tekkesiyle, mescidiyle, Hünkar Kasrı'yla yeniden buluşturduk. En önemlisi de Ok Meydanı'nı okuyla yeniden kucaklaştırdık. İnşallah tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Ok Meydanı ismine yaraşır şekilde okçuluk sporunun dünyadaki merkezi konumuna yükselecek. Ben buradan şampiyonumuz, merhum okçumuz kulaksızdı Yücel Cavkaytar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. O da bizim bir tarihimizdi. Bu anlamlı günde İstanbul'umuzun fethinin 560. yıl dönümünde böyle güzel bir eseri İstanbul'a kazandırmanın iftiharını yaşıyoruz. Bu güzel eserin tekrar İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını özellikle temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, çok değerli misafirler, Fatih Sultan Mehmet 560 yıl önce bir 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdiğinde patrik ve halkın emniyet içinde, hürriyet içinde yaşamalarını teminat altına almış, hiç kimseye dokunulmaması, kimsenin yaşam tarzına, inancına, hürriyetine müdahale edilmemesi için emir vermişti. Bizim medeniyetimizde fetih sadece toprakların, ülkelerin, şehirlerin alınması değil, aynı zamanda gönüllerin kazanılması, gönüllerin fethedilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerine inşa edildiği, sağ olun, Osmanlı Cihan Devleti var olduğu her yerde, her coğrafyada, en başta kalplerde taht kurmayı önemsemiş, bunun gayreti içerisinde olmuştur. Şunu herkesin bilmesini isterim ki, bizim kültürümüzde kalem kılıçtan keskin, hatta kılıcı kesebilen yegane araçtır. Kılıç, ok ya da daha genel manada silah kalplerin içini açamaz, gönüllerin kapısını aralayamaz. Ama kalem, kelam, yani söz aşılmaz surları aşar, açılmaz kapıları açar, girilemez gönüllere girer. Bizim tarihimiz kılıcın egemen olduğu bir tarih değil, kubbelerin, köprülerin, şadırvanların, kervansarayların, hanların, imaretlerin egemen olduğu bir tarihtir. Bizim kadim medeniyetimizde adalet her şeydir. Bizim kadim medeniyetimizde insana sadece insan olduğu için, insani değerleri taşıdığı için can nazarıyla bakılır. Onun için de yaradılan yaradandan ötürü sevilir.
Son yıllarda Osmanlı tarihine ve Osmanlı kültürüne olan ilginin giderek artmasıyla birlikte Türk okçuluğuna olan ilgi de hızla artıyor. Bu alanda bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapılıyor, çeşitli Türk okçuluğu grupları kuruluyor, okçular yetiştiriliyor, müsabakalar düzenleniyor. Okçuluk sporunda kullanılan bütün malzemeler ya Osmanlı döneminde kullanılan aynı maddeler ya da benzerleri kullanılarak mümkün olduğunca aynı tekniklerle yeniden el emeği göz nuru dökülerek imal ediliyor. Sadece ok ve yay malzemeleri değil, okçuların kıyafetleri de asıllarına uygun olarak yeniden üretiliyor. Televizyon kanallarında Türk okçuluğunun anlatıldığı programlar yayınlanıyor. Çocuklarda, genç kızlarda, delikanlılarda, yetişkin hanımlar ve beyler de, bazen ailece, bu geleneksel sporumuza her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyorlar. Talimhane Okçuluk Grubu'ndan Adnan Mehel ve Ali Tevfik Yıldırım yaptıkları çalışmaları anlatırken, yapımı 1,5 ila 5 yıl süren bir yayın 200 yıl kullanılabileceği, Rüstem Paşa'nın yay yapımında kullanılan boynuzları elde etmek için 16 bin manda beslediği gibi ilginç bilgiler veriyorlar.
Şimdi şöyle söyleyeyim, dünyada aslında geçmişe, özellikle geçmiş dönemdeki sporlara ve askeri kültüre dair büyük bir ilgi var. Biz de buna kayıtsız kalamazdık. Bizim çok daha zengin, çok daha geniş bir askeri kültürümüz var. Yani Yeniçerisinden, Sipahisinden, Göktürk ordusundan, Selçuk'undan. Mesela bir Rus için 12. yüzyıl, 13. yüzyıl çok eski bir tarihtir. Ama bizim için M.Ö. 2000 bile artık eski bir tarih değil. Şimdi bu kültürü öğrenmemiz lazımdı. Araştırdık. Araştırdıkça aslında çok farklı şeyler keşfettiğimizi fark ettik. Farklı derken yani aslında yüz küsür devlet kurmamızdaki sırrı keşfettiğimizin farkına vardık. Çünkü bu gördüğümüz yaylarda, oklarda, okun atış sisteminde, çalışma tarzında çok ciddi bir mühendislik harikası olduğunu, bir mühendislik olayı olduğunu ve çok ciddi bir kültür ve bilgi birikimi olduğunu fark ettik. Ve bu nedenle araştırmalarımızı genişleterek Osmanlı ve Osmanlı öncesi ta ki M.Ö. 3000'lere kadar Türk okçuluğunun kökenini araştırarak günümüz insanına tanıtmayı amaç edindik. Bir de gençlerimiz sadece bilgisayardı, işte iPod'tu ne bileyim, sadece oturarak obeziteye de katkıda bulundukları bir ortamda çalışmasınlar, eğlenmesinler istedik. Bunu hem araştırıyoruz, hem tercümeler yapıyoruz, hem makaleler yazıyoruz, insanlarımızı bilgi vermeye çalışıyoruz. Hem üniversitelerde konferanslar veriyoruz. İstiyoruz ki akademisyenlerimiz de bu konuya ilgi duysunlar. Çünkü burada çok ciddi araştırılması gereken konular var. Ve aynı zamanda atışını da yaparak, bunun uygulamasını da göstererek, işte farklı kıyafetlerimizle, atışımızla, duruşumuzla unutulmuş kültürleri ön plana çıkartarak günümüz insana geçmişten mesajlar vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de geleneksel okçuluk, yani geleneksel okçuluk gerçek manada 2006 sonları, 2007 başında başladı. Yani daha önce okçuluk vardı ama geleneksel olarak yeni başladı. Bizim de başlayalı 5 sene civarında oldu bu işe başlayalı. Ancak tarihi çok sevmemiz dolayısıyla, bir de Rusça, Rus diline vakıf olmamız dolayısıyla Rus arkeolojik kaynaklarını araştırma imkanımız oldu. Elimizde daha önce sadece bir Ünsal Yücel hocamızın, Allah rahmet eylesin, Ünsal Yücel hocamızın kitabı varken şimdi artık Rus yazarların, Hudyakov olsun, Tişkin olsun, Gorbunov olsun, ne bileyim Bobrov olsun, çok değerli Rus yazarlarının kitaplarının okuyarak, tercüme ederek Göktürkler hakkında, Hunlar hakkında da malumat sahibi olmaya başladık. Aslında şöyle söyleyeyim, pek bilinmiyor. Yani bizim tarihimiz sadece Selçuklu'ya kadar biliniyor. Çünkü maalesef Selçuklu'nun bile arkeolojisi yapılmıyor. Osmanlı'nın arkeolojisi hiç yapılmıyor. Göktürklerin arkeoloji çalışmalarından hemen hemen hiç haberimiz yok. Hunlar zaten bizim atalarımız mı değil mi, onu bile hala tartışıp duruyoruz. Ama Hunların yayla okla savaştıklarını bile bilmez birçok araştırmacı arkadaşımız. Onları mızraklarla savaştığını söylerler. Fakat biz yaptığımız çalışmalarda bizim bugünkü kullandığımız Osmanlı yaylarının, burada da örneği var, elimizde de örneği var. Osmanlı yaylarının atasının Hunlar döneminde icat edildiğini ve bütün kompozit yayların atasının o dönemde yapıldığını, metan zamanında ve tam 4 çeşit farklı kompozit yay modelinin kullanıldığını artık biliyoruz ve araştırmaya da devam edeceğiz.
Benim aslında esas mesleğim saat tamirciliği, teknisyenim. Bir markada distribütörlüğünde çalışıyorum. Benim Türk okçuluğuyla tanışmam, aynı zamanda ben koleksiyonerim. Osmanlı ve Türk eserleri koleksiyonu yapıyorum. Tesadüfen bir 200 yıllık takribi bir yay gördüm. Yayı da düşünmüyordum almayı ve şey yapmadım, almadım da zaten, ama ilgimi çekti o şekli, ters dönmüş olması filan. Sonra araştırmaya başladım yayı. Araştırınca çok ilginç şeyler çıktı. Dolayısıyla araştırınca Adnan hocama ulaştım. Ulaştıktan sonra tabii bu işi araştırmak ve yapmamak mümkün değil. İşte temelinden, okundan her şeyini organik olarak kendimiz yapmaya başladık. En sonunda da yay yapmaya başladık. Yay tabii bu işte tepe noktası. Tamamen her şey organik, manda boynuzundan. Valla Türkiye'de istediğimiz uzunlukta ve kalitede manda boynuzu bulamadığımız için İskoçya'dan getirdik. Hayvan tendonu, aşil tendonunu kurutarak sinirlerini elde ettik. Ve tutkallarını, organik tutkallarıyla birlikte yaylarımızı da artık yapmaya başladık. Ercan hocamızın, Ercan ustamızın yayı burada.
Alt tarafı boynuzdur çevirirseniz. Ortasında bir ağaç var, ismini söylemeyelim. Çünkü ender bulunan bir ağaç olduğu için herkes yay yapmaya meraklanıyor ve bu işi bir logo zannediyorlar. Ondan sonra boşu boşuna o ağaçlar, o doğal zenginlikler gitmesin diye ismini söylemeyeceğiz. Üst tarafında da sinir var, sinir kaplı. Üzerinde deri kaplı ve dünyanın en kuvvetli organik yapıştırıcısıyla yapılmış bir kompozit yay. Çok farklı malzeme. Yaklaşık olarak 1,5 sene ile 5 sene arasında sürüyor imali. %90'ı bilgidir, birikimdir, emektir, sabırdır. Ben yay yapan arkadaşlarım eminim ki yani çocuklarını sever gibi sabahlara kadar bu yaylarını sevdiklerini biliyorum. Yani 200 sene kullanılabilecek oldukça sağlam bir yaydır. Aşama aşama yapılıyor. Tabii ki çok büyük, ciddi bir emek istiyor. Sadece sinirinin toplanması bile çok farklı bir olay. Aşil tendonlar toplanıyor, kurutuluyor. Onlar işte tokmaklarla dövülüyor. Onlar lif lif ayıklanıyor. Daha sonra çeka tutkalı dediğimiz hayvan sinirinden elde edilen, bazen de derden elde edilen bir tutkalla balık tutkal dediğimiz bir tutkal belli oranlarda karıştırılıp bunlar aşama aşama yapılıyor. Yani imali normalde 3 ay civarında falan sürüyor. Ancak bekleme süresi var. Yayı bir halkaya alıyorlar. Halka tatlısı gibi düşünün. Halkaya alıyorlar. Bu halkada en az 1 sene beklemesi lazım. Ondan sonra belli zamanlarda tımar edilerek, yani gözden geçirilerek, bir nevi rehabilite edilerek diyeyim, bu yay 200 sene kadar kullanılabilecek müthiş bir silaha dönüşüyor. Biz bu işi birbirimizle kavga edecek kadar seviyoruz. Yani biz tartışmanın faydalı bir şey olduğuna inanıyoruz. Berikayı hakikat, müsademeyi efkardan doğar demişler. Fikirler çarpışmadan hakikat ortaya çıkmaz. Tabii ki bu araştırma Osmanlıca kaynaklar var. Elimizde 4 tane 5 tane kaynak var. Bazı arkadaşlarımız bunu mobilya olarak değerlendiriyor. Bu kesinlikle bir mobilya değil. Ağacın ne zaman kesileceğinden, boynuzun hangi bölgenin mandasının boynuzundan elde edileceğinden, nasıl tipte olacağından, sinirinden tutkalına kadar her şeyi özel bir araştırma gerektiriyor. Bu özel yapım, özel bilgi de gerektiriyor. Bu kaynakların taranması lazım. Bu kaynaklar da bir Ünsal Yücel'in kitabı. Arkadaşlarımız okusunlar, yani yay yapmayı heveslenenler varsa lütfen yay yapmayı hemen düşünmesinler ve zaten ender bulunan o ağaçları kıymasınlar. Çünkü Osmanlı'da bu iş tarım yapılarak yapılıyordu. Doğadan ağaç kesilmiyordu. Bu işin tarımı yapılıyordu. Mesela Rüstem Paşa'nın geçen bizim Ercan ustamız söyledi. O tabii boynuzlarla ilgili ciddi araştırması olduğu için Rüstem Paşa'nın 16 bin tane mandası olduğu kaynaklarda geçiyor. 16 bin tane mandayı yoğurt için, süt için beslemezsiniz. İşte onlar boynuz için beslenir. Onlar boynuz için özel olarak üretilmiş olan hayvanlardır. Beslenen hayvanlardır. Yapacak olanlara tavsiyem. Öncelikle Ünsal Yücel'in Türk Okçuluğu kitabı var. O kitabı alsınlar. Bir de Telhis-i Resailat Rumat diye bir kitabımız var. Bu kitap da Fetih Cemiyeti'nden çıktı. Çok değerli bir kaynak. 200 sayfalık okçuluğun olmazsa olması. Tokat'tan Yaşar Metin ve Hanefi Vural arkadaşlarımızın üstadlarımızın çevirdiği, tercüme ettiği, sadeleştirdiği bir kitap var. Kavsname. Bu kitabı da alsınlar. Bir de Sivas'tan İbrahim Delice hocamızın sadeleştirdiği Hülasa Okçuluk ve Atçılık diye bir kitap var. Bu kitaplardan istifade edebilirler. Başka kitaplar da var ama bu kitaplar başlangıçta yeterli. Ve lütfen istirham ediyorum, sayenizde de bunu da bir duyurmuş olayım. Yani bu yayla ilgili duydukları ilk ağacı hemen katletmeye kalkmasınlar. Yay elma ağacından da yapılır. Fındık ağacından da yapılır. Yabani fındık ağacından da. Bulamıyoruz derlerse gitsinler herhangi bir malzeme satıcısına. Hırdavatçı'da kürek sapı bulabilirler. Bakın kürek sapı yabani fındıktan yapılır. Ve onlar hava kurutma yöntemiyle yapılmıştır. Yapmak istiyorlarsa önce onları denesinler. Ondan sonra elleri alıştıkça, ustalaştıkça başka malzemeye geçebilirler.
Üsküdar Belediyesi de Üsküdar sahilinde Necmettin Okyay Geleneksel Okçuluk Festivali düzenliyor. Tarihi kostümleri içindeki çok sayıda okçu, mehter marşlarının coşkusu eşliğinde gerçekleştirilen geçit resminin ardından, uçlarına takılan özel aksamlar sebebiyle atıldığında ıslık çalarak ilerleyen oklarla sahilden Kız Kulesi'ne doğru denize ok atışları yapıyorlar.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.